Ayrım 17.
Nedir o zorlama? Bu yaman halk, eğitmen ve sofistlerin sözle yola getiremediklerine karşı kullandıkları zorlama. Bilirsin değil mi? Yola getiremediklerini direklere bağlayıp kepaze etmez, mallarına el koymaz, öldürmezler mi? Yaparlar bilirim. Hangi sofist, hangi özel eğitim böylesi derslerden daha iyisini verebilir, onlara karşı koyabilir? Hiçbiri bence. Hiçbiri tabii, hem buna girişmek budalalık olur. Bu adamların verdiği derslere aykırı bir eğitimle hiç kimsenin bir insanı değiştirdiği, değiştireceği yoktur. Bir insanı diyorum, bir tanrı olursa karışmam ona. Bilirsin ki kötü kurulmuş bir devlette bir şeyin bozulmaktan kurtulması, olacağına ulaşması ancak tanrı eliyle olabilir. Bunu korkmadan söyleyebilirsin. Ben de öyle düşünüyorum. Demek bir şeyde daha anlaştık seninle. Hangi şeyde? Halkın sofist dediği, parayla tutup gene halka karşı konuşturduğu bu adamların öğrettiği, bilim dediği, halkın kendi toplantılarında söyleye geldiği beylik inanışlardan başka bir şey değildir. Bir adam düşün, güçlü kuvvetli bir hayvana bakacak. Hayvanın içgüdülerini, isteklerini inceden inceye gözetledikten sonra ona nasıl yaklaşacağını, neresinden tutacağını, ne zaman niçin daha uysal, daha sert olduğunu, ne zaman şöyle, ne zaman böyle bağırdığını, hangi seste yatışıp hangi seste kızdığını iyice öğreniyor. Bütün bu öğrendiklerine de bilim adı verip kitabını yazıyor, başlıyor bu kitaptan ders vermeye. Verdiği öğütler, anlattığı istekler güzel mi, çirkin mi, iyi mi, kötü mü, haklı mı, haksız mı orasına bakmıyor. Daha doğrusu bu yargıları koca hayvanın keyfine göre veriyor. Hayvanın hoşuna giden şeylere iyi, hayvanı huylandıran şeylere kötü diyor. Neden öyledir, neden öyle değildir düşünmüyor. İyiyi, güzeli, tabiat zorunluluklarıyla karıştırıyor. Çünkü iyi ile zorunluluk arasındaki öz ayrılığını ne görmüştür ne de başkalarına gösterebilir. Zeus hakkı için söyle, tuhaf bir eğitmen olmaz mı böylesi? Olur doğrusu. Peki böyle bir adamla, karma karışık bir kalabalığın resim, müzik, politika karşısındaki davranışlarını, zevklerini incelemeye bilim diyen bir adam arasında fark görür müsün? Bu kalabalığın önüne bir adam çıkıp bir şiir, bir sanat yapıtı ya da bir iş tasarısı sunacak olsa ve halkın yargısını kayıtsız şartsız benimseyeceğini söylese, artık hiçbir şey onu bu kalabalığın buyruğuna girmekten kurtarabilir mi? Öyle olması Diomedes'in şartı kadar kesin değil midir? Hiç duydun mu gerçekten iyi ve güzel bir şey karşısında bu kalabalıktan biri çıksın da bunu niçin iyi ve güzel bulduğunu söylesin? Duymadım, duyacağım da yok. Bunlarda anlaştık madem bir şey daha hatırlatacağım sana. Güzel, kendi başına güzeldir, değişik güzel şeyler değildir. Güzel olan, kendiliğinden var olan bir şeydir. Güzel, ayrı ayrı bir sürü şey değildir. Böyle bir güzeli halka anlatmanın yolunu bulabilir misin? Yoktur bunun yolu. Demek ki halk filozof olamaz. Olamaz. Öyleyse halk, filozofları ister istemez beğenmez de. İster istemez. Halk da düşüp kalkan, onun hoşuna gitmek isteyenler de beğenmez filozofları. Öyle ya. Filozof canını nasıl kurtaracak öyleyse? Nasıl yetiştirecek, olgunlaştıracak kendini? Dediklerimizi düşün de söyle. Öğrenme, öğrendiğini tutma kolaylığı, yiğitlik, büyüklük filozofun şanındandır demiştik. Evet. Peki bu değerleri taşıyan bir adam daha çocukluğundan bütün arkadaşlarını aşmaz mı? Hele beden güçleri, ruh güçlerine denkse. Ona hiç şüphe yok. Yaşını başını alınca yakınları, yurttaşları böyle bir genci kendi işlerinde kullanmak istemezler mi? İsterler. Ayağına düşer, yalvarır, yakarırlar. Sana şunu, bunu vereceğiz. Sen her şeyi başarırsın derler. Doğru, hep böyle olur. Öyle adamların ortasında ne yapar bizim delikanlı? Hele de talih onu kudretli bir devlette zengin, soylu, yakışıklı, boylu poslu yaratmışsa çılgınca umutlara kapılmaz mı? Yunanlılara da, yabancılara da baş olabileceğini sanmaz mı? Aklı başından gidip havalanmaz, boş gururlara kapılmaz mı? Kapılır elbet. Böylece sarhoş olmuşken biri usulca yanına yaklaşıp doğruyu söylerse ona, aklını başına toplaması, bunun içinde her şeyi bırakıp akıldan yana gitmesi gerektiğini hatırlatsa, dinletebilir mi sözünü bütün bu hayallere kapılmış gence? Çok zor dinletir. Haydi diyelim ki mutlu bir yaratılışı olsun, bu sözleri anlayışla karşılasın, doğruluğunu kavrasın ve felsefeden yana dönsün. Onun dostluğundan, iş gücünden fayda umanlar ne yapar dersin o zaman? Ellerinde, dillerinde ne varsa seferber edip onu caydırmaya çalışmazlar. Kendisine de öğüt veren dostuna da evde, sokakta türlü oyunlar oynamazlar mı? Çaresiz. Bizimki gene de filozof kalır mı bunlar karşısında? Olacak iş değil. Görüyorsun ki aldanmamışız. Filozof yaratılışın değerleri bile kötü bir düzenin boyunduruğu altında insanın kendi yolundan uzaklaşmasına sebep oluyor. Zenginlikler, iyi saydığımız bütün üstünlükler de öyle. Yanılmamışız pek, haklıymışız. İşte güzel dostum, işlerin en iyisini başaracak, en güzel yaratılış, o binde bir geldiğini söylediğimiz yaratılış, tam böyle bozulur, güme gider. Devletlere ve insanlara en büyük kötülükleri edenler böyleleri arasından çıkar. Talih yardım ederse, en büyük iyiliği edecek de onlardır. Orta halli bir insan, hiçbir zaman, hiç kimseye, ne de devlete, büyük ölçüde hiçbir zarara veremez. Çok doğru. İşte bu adamlar kendilerine yaraşan yoldan ayrılıp felsefeyi bir köşede yapayalnız bırakırlar. Kendilerine de doğruluğa da aykırı bir hayat sürerler. O zaman anasını babasını kaybetmiş bir yetim gibi ortada kalan felsefenin evine değersiz yabancılar girer, kirletirler onu. Kirletince de dile düşürürler, demin söylediğim gibi. Onunla düşüp kalkanların kimine işe yaramaz derler, kimine de, ki bunlar daha çoktur, türlü kötülükleri yüklerler. Budur sonunda dedikleri. Haksız da değillerdir hani dediklerinde. Nice insanlar hapisten kaçıp da tapınaklara sığınanlar gibi felsefenin adı güzel, görünüşü güzel köşkünü boş görünce kendi işlerini bırakıp dolarlar içine. Bu gelenler de kendi küçük işlerinde en usta olan adamlardır. Çünkü felsefe ne kadar köşede bucakta da kalsa öteki işlerden üstün görülür gene de. Sanatlarında tezgahları başında bedenleri bozulmuş, küçük işler göre göre ruhları yıpranıp alçalmış bir sürü yarı değerli insanlar düşerler üstüne. Öyle olmaz mı? Öyle olur. Yüzlerine baksan kel ve bodur bir demirci dersin. Biraz para kazanmış, zincirlerini yeni koparmış, hamama koşup yıkanmış, yenileri giymiş, genç bir güvey gibi süslenmiş, efendisinin kızını almaya gidiyor. Neden? Çünkü kızı yoksul düşmüş, yetim kalmış. Gerçekten benzetme yerinde. Böyle bir evlenmeden ne doğması beklenir? Piç ve cılız yaratıklar değil mi? İster istemez. Eğitime elverişsiz insanlar felsefeye el uzatınca doğuracakları düşünceler, inanışlar ne olabilir? Gerçek bilimle ilgisi olmayan ipe sapa gelmez bir sürü safsata. Çok doğru. Demek ki Adimantos, felsefeyle düşüp kalkmaya layık insanlar küçük bir azınlıktır. Bunlar iyi bir eğitim görme mutluluğuna ermiş, yurdundan uzaklara sürülmüş, kötü etkilerle bozulmayarak felsefeye bağlı kalmış birçok soylu insan ya da küçük bir devlette doğmuş, onun yönetme işlerini küçümseyip politikaya karışmamış seçkin birkaç aydındır. Bunlara gördükleri işi haklı olarak bir yana atıp asıl yolları olan felsefeye geçen birkaç kişiyi de katabiliriz. Felsefede dostumuz Tages gibi kalanlar da olabilir. Her şey Tages'i felsefeden uzaklaştırmaya zorluyordu. Ama sağlık durumundaki bozukluk onu politikadan kaçıp felsefeye bağladı. Bana gelince beni dürten bir başka şeytan var içimde. Sözünü etmeye değmez. Geçmişte bir başka örneğini de göstermek zordur. İşte bu küçük azınlıktan olan kişi felsefenin tadına varır. Çoğunluğun ne çılgın olduğunu, hiçbir politika adamının doğru dürüst düşünemediğini, ölümü göze almadan kimsenin onunla birlikte doğruluktan yana gidemeyeceğini anlar. Azgın hayvanlar arasına düşüp de onlarla işbirliği etmek istemeyen biri gibi tek dostlarına ne de kendine yararı dokunmadan ölüp gideceğini görür, görünce de bunu kimsenin işine karışmayıp rahatına bakar. Fırtınaya yakalanıp da rüzgarın savurduğu toz, yağmur sağanağından korunmak için bir duvarın arkasına sığınan yolcu gibidir. Çevresinde olup biten yolsuzluklar, haksızlıklar ortasında temiz kalmakla kendini mutlu sayar. Güzel umutlara bağlanıp iç rahatlığıyla hayattan çıkar gider. Böyle çıkıp gitmek de hiç de küçük olmaz kazancı. Ama büyük bir kazanç da diyemeyiz buna. Çünkü kendine uygun bir devlete kavuşmadan gitmiş olur. Ona rastlarsa hem kendisi daha yükselir hem de kendisiyle birlikte toplumu kurtarır. Felsefeye karşı edilen haksızlıkların, söylenen kötü sözlerin sebebi üzerinde yeterince durduk. Söyleyecek başka şeyin kaldı mı? Hayır, başka sözüm yok. Ama bugünkü devletler arasında filozofa en yakın olan sence hangisidir? Hiçbiri, dedim. İşte benim yandığım da bu ya. Filozofa göre devlet şekli yok bugün. Bu yüzden de filozof bozuluyor. Kötü yola gidiyor. Yeni bir toprağa atılan yabancı bir tohum nasıl soysuzlaşır, o yeni toprağın özelliklerine uyarsa, bugünkü şartlar içinde de filozof tabiatı olduğu gibi kalamaz, bir başka tabiata çevrilir. Ama günün birinde kendi yaratılışına uygun bir devlet düzenine rastlarsa, onun gerçekten tanrısal bir varlık olduğu, geri kalanlarınsa hem doğuştan hem de gördükleri işlerde sadece birer insan oldukları ortaya çıkar. Ama şimdi sen bana bu devletin nasıl bir devlet olduğunu soracaksın. Aldanıyorsun. Soracağım bu değildi. Bu devlet bizim kurduğumuz devlet mi yoksa başka bir devlet mi diye soracaktım. Evet, aşağı yukarı buydu bizim tasarladığımız devlet. Demiştik ki toplumda düzeni kuran bir baş olması ve sen kanun koyucu, kanunları nasıl koruyorsan bu başta düzeni öylece kurmalı. Böyle bir şey söylemiştik, evet. Ama bu noktayı gereğince açmamıştım. Çünkü sorduğumuz şeyler beni ürkütmüş, meselenin ne uzun ne çetin olduğunu göstermişti bana. Şimdi üstünde duracağım şey işin en zor yanı belki. Nedir o? Devlet felsefeyi nasıl ele almalı ki çökmesin? Çünkü bütün büyük işlerde tehlike vardır derler ya, doğrudur. Güzelin yolu çetindir. Haydi bunu da açıkla da tamam olsun. Açıklayamazsam istemediğimden değil, beceremediğimden açıklayamamış olacağım. Bunu ne kadar istediğimi anlayacaksın beni dinlerken, var gücümü ele alıp hiç yılmadan diyeceğim ki devletin felsefe karşısında davranışı bugünkünün tam tersi olacak. Nasıl? Bugün felsefeyle uğraşan genç delikanlılar çocukluktan çıkar çıkmaz daha ev bark alışveriş işlerini bilmeden önce felsefeye girer. İşin en zor yanına gelir gelmez de felsefeden uzaklaşırlar. Sözde büyük filozoflarımız işte bu delikanlılardır. En zor dediğim şey diyalektikadır. Bu delikanlılar felsefe konuşmalarına çağrıldıklarında bu konuşmaları dinlemekle çok büyük iş yaptıklarını sanırlar. Onlarca felsefe bir hoş vakit geçirmeden başka bir şey değildir. Yaşlılığa doğru pek azı felsefeye bağlı kalır. Heraklitos'un güneşi gibi bir günde söner giderler. Hem de bir daha parlamamak üzere. Ne yapmalı öyleyse? Tam tersini, gençlikte, çocuklukta yaşa uygun bir öğretim, bir felsefe vermeli. Üstünde asıl durulacak olan gençlerin gelişen, ergenliğe yaklaşan bedenleri olmalı. Beden felsefeye iyi bir hizmetçi olarak yetiştirilmeli. Yaş ilerleyip de kafa olgunlaştı mı, ona uygun çalışmalar arttırılmalı. Sonunda yurttaşlar kuvvetten düşüp politikaya, savaşa katılamaz olunca onları kutsal hayvanlar gibi başıboş otlamaya bırakmalı. O zaman tek kaygıları felsefe olsun. Böylece mutlu yaşar, öldükten sonra da ötede yaşayışlarına denk bir mutluluğa ererler. Doğrusu pek ateşli konuşuyorsun Sokrates ama dinleyicilerinin sana karşı koymakta daha da ateşli olacaklarını sanıyorum. Kimse inanmayacak sözlerine. Başta Trasmakos. Şimdi Trasmakos'la arama açmaya kalkışma. Daha yeni dost olduk onunla. Hoş bir vakit düşman değildik ya. Onu ve ötekileri inandırmak için elimden geleni yapacağım. Bir başka hayatta onların işine yaramak isterim. İsterim ki bir daha bu dünyaya geldikleri zaman gene böyle konuşmalara katılsınlar. Kısa bir zamanda işlerine yarayacaksın demektir. Sonsuzluk yanında bu kadarına kısa zaman denebilir. Hem halkın bizlerin sözlerine inanmaması hiç de şaşılacak şey değildir. Çünkü üstünde tartıştığımız düşüncenin hiçbir zaman gerçekleştiğini görmemiştir. Görmek şöyle dursun, hep şu benim ağzımdan da kaçtığı gibi bir sürü beylik boş laflar duymuştur. Erdemle ilişiği olan, erdemle özü ve sözü bir, bizimkine benzer bir devleti yöneten bir insan nerede? Halk böylesinin birçoğunu değil, bir tekini bile görmemiştir. Ne dersin? Görmemiştir. Herkesin bütün gücüyle, bütün yollardan doğruyu aradığı, tek kaygısının doğruyu bulmak olduğu güzel ve soylu tartışmalarda dinlemiş değildir. İster duruşmalarda, ister özel konuşmalarda olsun, herkes kendini parlak sözlere, atışmalara, boş gösterişlere kaptırır. Bu da doğru. İşte bunları düşündüğüm için konuşmaktan kaçınıyordum. Ama doğruluk beni sürükledi ve dedim ki, bir devletin, bir düzenin, hatta bir tek insanın olgunluğa erebilmesi için kötü ve yararsız sayılan o bir avuç filozofun kendi istekleriyle veya zorla devlet işleriyle uğraşmaları, devletin onlara uyması ya da devletin başına şu veya bu şekilde gelen kralların, kral oğullarının bir tanrı yardımıyla ansızın gerçek felsefeye gönül vermeleri gerekir. Bu hallerin ikisi de dünyada olmayacak şeylerdir demek saçma olur bence. O zaman boş kuruntular üstüne konuşmuş oluruz. Herkesin bize gülmeye de hakkı olur, doğru değil mi? Doğru. Geçmiş bütün yüzyıllar içinde, bugün bizim gözlerimizden uzakta, yabancı bir memlekette ya da gelecek zamanlar içinde bir defa olsun, gerçek filozoflar devletin başına gelmiş veya gelecek olurlarsa, bizimkine benzer bir devlet kurulmuş, kuruluyor veya kurulacak, felsefe tanrısı orada hüküm sürecek diyebiliriz. Çünkü böyle bir şeyin olması imkansız değildir. Tasarladıklarımızın zorluğunu biliyoruz ama olmayacak şeyler tasarlamıyoruz. Bence de öyle. Ama çoğunluk böyle düşünmez diyeceksin. Belki. Sevgili Adimantos, çoğunluk için bu kadar da sert davranma. Çoğunluğa hep çatacak yerde ona tatlılıkla bir şeyi anlatır, bilim sevgisine karşı beslediği ön yargıları dağıtırsan, filozof dediğimiz insanların onun tanıdığı filozoflar olmadığını anlatırsan, gerçek filozofları ona tanıtır, nasıl insan olduklarını, neye yaradıklarını gösterirsen düşüncesini değiştirebilir. Filozofları oldukları gibi gördüğü gün çoğunluk başka türlü düşünecek, sana başka türlü cevap verecektir. İnsan kızmayan bir adama kızar mı? Kimsenin kötülüğünü istemeyen, içinde kin, garez olmayan bir insanın kötülüğünü ister mi? Buna senin yerine ben cevap vereceğim. Ve diyeceğim ki, böyle ters huylu birkaç insana rastlanabilir ama çoğunluk böyle değildir. Doğru, ben de öyle diyecektim. Demek ki sence de çoğunluk felsefenin düşmanıysa burada kabahat felsefeye patafatsızca girenlerindir. Hiçbir şeye saygı duymadan birbirine bağırıp çağıran bu adamlar tartışmaları şenlik, benlik kavgasına döker, felsefeye yakışmayan hallere düşerler. Çok doğru. Gerçekten Adimantos, varlığın seyrine dalmış olan bir insan, gözlerini şunun bunun davranışına çevirmeye, onlarla dalaşmaya, onlara hınç duymaya, acı sözler etmeye vakit bulamaz. Seyrettiği değişmez düzenli varlıkların nasıl birbirine zarar vermeden aklın kanunlarına uyduklarını görür, onlara benzemeye, elinden geldiği kadar onlar gibi olmaya özenir. Hayran olduğu şeyler ortasında yaşayan bir insan onlara benzemekten kendini alabilir mi? Alamaz. Tanrısal ve düzenli varlığın yanında yaşayan filozof bir insanın olabileceği kadar düzenli ve tanrısal olur. Ama halk ona çok defa haksız davranır. Doğru. Böyle bir insan yalnız kendini düzeltmekle kalmayıp yukarıda gördüğü değerleri olayların zoruyla insanların iç ve dış hayat düzenlerine geçirmek durumuna gelirse sence kötü bir önder mi olur? Ölçüyü, doğruluğu ve bütün toplumsal değerleri kötü mü öğretir? Hiç de kötü öğretmez. Halk bizim filozoflar üstüne doğruyu söylediğimizi anlarsa yine düşman olur mu filozoflara? Tanrısal örnekler üzerinde çalışan bu sanatçıların çizdiği yoldan gitmeyen bir devlet hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz dersek inanmaz mı bize? Halk doğruyu anlayınca filozofa düşman olmaz artık ama filozoflar bu yolu nasıl çizecekler sence? Devleti ve insanı, huylarını üstüne resim yapılacak bir bez gibi de ele alacaklar. Önce bu bezi temizleyecekler. Bu da kolay bir iş değildir. Bugünkü kanun koyuculara benzemeyerek filozoflar ister bir tek insanı, ister bütün bir devleti ele aldıkları zaman kanunları çizmeden önce insanın da devletin de temiz olmasını isterler, temiz değilse kendileri temizlerler. Haklıdırlar bunu yapmakta. Bu temizliği yaptıktan sonra kuracakları düzenin taslağını çizerler değil mi? Herhalde. Sonra durmadan bir modele, bir resme bakarak eserlerini tamamlamaya çalışırlar. Bir yandan doğruluğun, güzelliğin, ölçünün ve diğer değerlerin özüne, bir yandan da bunlardan insanlar için çıkarttıkları taslağa bakarlar. İnsan renklerini sanatlarına göre ezer, birbirine karıştırır ve Homeros'un insanlarda rastlayıp da tanrısal dediği örneği hep göz önünde tutarlar. Güzel. Yaptıklarından kah bir çizgi siler, kah onlara bir çizgi ekler, uğraşır didinirler. Ta ki çizdikleri insan tabiatları tanrılara görünebileceği kadar hoş görünsün. Böyle bir resim güzel olur elbet. Üzerimize çullanır dediğimiz çoğunluk şimdi artık inanmaz mı dersin bize? Bir devlet düzeni çizebilecek insanın o demin övdüğümüz filozofun ta kendisi olduğunu görmez mi? Devletin nasıl ellerine verilebileceğini akıl erdiremediği filozofların sözü edilmesine kızar mı eskisi kadar? Akılları yatınca ne diye kızsınlar? Başka ne diyebilirler bize? Filozoflar varlığa, gerçeğe tutkun değildirler diyebilirler mi? Saçma olur derlerse. Anlattığımız tabiatta filozofların en iyi olan şeyle yakınlıkları yoktur diyebilirler mi? Öyle bir şey de söyleyemezler. Ne diyebilirler öyleyse? Böyle bir tabiat kendine uygun sanatı bulunca en büyük iyiliğe ve bilgeliğe ulaşmaz mı? Onlar ulaşmaz da bizim filozof demediğimiz insanlar mı ulaşır? Elbette hayır. Filozoflar devleti ele geçirmedikçe ne devletin ne de yurttaşların dertleri bitmez ve bizim tasarladığımız devlet hiçbir zaman gerçekleşemez dersek bu söz ürkütür mü onları? Daha az ürkütür artık. İster misin bu daha azı da ortadan kaldıralım. Onları iyice yatışmış, inanmış sayalım. Ya utandıkları için ya da başka bir sebepten peki desinler. Kabul. Onları bizim düşüncemize getirdik diyelim. Krallığa ya doğuştan ya da seçim yoluyla gelmişlerden birinin filozof tabiatlı bir oğlu olabileceğini düşünsek böyle şey olmaz denebilir mi? Buna olmaz diyecek çıkmaz. Böyle bir oğul doğabilir ama ister istemez bozulur denebilir mi? Biz de bozulmamasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir insanın bozulmaktan kurtulamayacağı ileri sürülebilir mi? Nasıl sürülebilir? Bir tanesi kurtulmuş olsa yeter. Böyle bir kral halka sözünü geçirirse, bugün bize inanılmaz gelen şey gerçekleşmiş olur. Olur. Bir devlet başkanı, bizim tasarladığımız kanunları ve kurumları günün birinde ortaya koyarsa, yurttaşların bunlara uymaları imkansız değildir. Değildir tabii. Peki, bizim doğru bulduğumuzu başkalarının da doğru bulması garip, imkansız bir şey midir? Hiç de değil. Gerçekleşmesi mümkün olursa bizim tasarladığımız devletin en iyi devlet olduğunu yeterince kanıtlamıştık. Evet, öyleyse bizim devlet tasarımız gerçekleşmesi mümkün olursa en iyisidir. Gerçekleşmesi ne kadar zor olsa da imkansız değildir diyerek sözümüzü bağlayabiliriz. Bağlayabiliriz. Madem güç bela tartışmamızın sonuna geldik, şimdi geri kalan meseleyi de ele alalım. Devletin koruyucuları hangi bilimlerin, hangi çalışmaların yardımıyla nasıl yetişecekler ve hangi işlere hangi yaşlarda erişecekler? Evet, şimdi bunun üzerinde duralım. Kadın alma, çocuk üretme, baş olacakları seçme işleriyle karşılaştığımız zaman bu dikenli meseleler üzerinde durmamak için türlü çarelere başvurmuştuk. Bu konuda gerçeği olduğu gibi söylemenin tepkiler uyandıracağını, uygulamada bir sürü güçlükler çıkaracağını biliyorum. Ama şimdi artık bunlar üzerinde durmaktan kaçınamayız. Kadın ve çocuk meselelerini yeterince çözdük diyebilirsek de devletin başına geçecekler meselesini kökünden ele almamız gerekiyor. Hatırlarsan demiştik ki devletin başına geçecekler sevinçli anlarında olsun, acılı günlerinde olsun yurt sevgilerini belli edecekler. Çalışmalarında her türlü tehlikeler, değişiklikler içinde bu sevgiden şaşmayacaklar. Bu denemelerde kaybedenler hemen atılacak ve devlet başına yalnız ateşte denenmiş altın gibi tertemiz kalan gelebilecek. Gelince de o, ona sağlığında ve ölümünden sonra hak ettiği üstünlük, şan, şeref payı verilecek. Şimdiki tartışmamızı önlemek için